Ayrım 8.
Geçmişteki tüm yanlış ve aykırı düşüncelerimden dolayı huzurunuzda kendimi lanetliyor, bir daha öyle saçmalıklara düşmeyeceğime, kutsal öğretiye aykırı hiçbir fikir taşımayacağıma yemin ederim. 30 yıl önce Bruno'yu yakarak cezalandıran Engizisyon, Galileo'ya daha yumuşak davranır, ev hapsine mahkum etmekle yetinir. Yaşlı bilgin, yaşamının son yıllarında çökmüştür. Görme yetisini tümüyle yitirir ama boş durmaz. Devinim üzerindeki araştırmalarını içeren en büyük yapıtını, iki yeni bilim üzerine diyalog, gizlice hazırlar, dostlarının aracılığıyla Hollanda'da yayımlatır. Engizisyon, Galileo'yu mahkum eder ama o mahkumiyet Galileo'nun değil, dinsel bağnazlığın kendi ölüm fermanı olur. Kilise işlediği ayıbın ezikliğinden bugün bile tam kurtulmuş değildir. Johannes Kepler, 1571-1630. Newton, daha ileriyi görebilseydim bunu omuzlarından baktığım devlere borçluyum demişti. Bu devlerden biri Galileo ise diğeri Kepler'dir. Kepler'e gelinceye dek Kopernikus sistemine dayanaksız bir hipotez ya da işe yarar matematiksel bir araç gözüyle bakılıyordu. Kepler sistemin kimi düzeltmelerle bilimsel doğruluğunu kanıtlamakla kalmadı, astronomiye mekanik bir kimlik kazandırdı. Gençlik coşkusuyla işe koyulduğunda amacı mistik inancı doğrultusunda göksel alemin müzikal uyumunu geometrik olarak belirlemekti. Çalışmasını noktaladığında astronomi matematiksel düzenlemenin ötesinde fiziksel bir gerçeklik kazanmıştı. Ders kitaplarında daha çok üç yasayla bilinen Kepler, uzay fiziğinde sonraki kimi önemli buluşların ipuçlarını da ortaya koymuştu. Bunların başında eylemsizlik ilkesiyle çekim kavramı gösterilebilir. Johannes Kepler, Güney Almanya'da Weil kentinde dünyaya geldi. 4 yaşında geçirdiği ağır çiçek hastalığı görme duyumunu zayıflatmış, ellerinde sakatlığa yol açmıştı. Macera arayan sarhoş bir baba ile akıl dengesi bozuk bir annenin çocuğu olmasına karşın Kepler'in öğrencilik yılları parlak geçer. Ruhsal güvensizlik içinde büyüyen Kepler önce teolojiye yönelir. Ancak üniversite öğreniminde bilim ve matematiğin büyüleyici etkisinde kalır. Sonunda Kopernikus sistemini benimsemekle kalmaz, sistemin doğruluğunu ispatlamak tutkusu içine girer. Daha 23 yaşındayken Graz Üniversitesi'nin çağrısını kabul ederek astronomi profesörü, ardından kraliyet matematikçisi görevlerini yüklenir. Ne var ki rahat bir çalışma ortamı bulduğu Graz'da kalması fazla sürmez. Dinsel çekişmede yenik düşen protestan azınlıkla birlikte kenti terk etmek zorunda kalır. Kepler işsiz kalmıştır ama bu ona meslek yaşamının belki de en büyük şans kapısını açar. Öteden beri çalışmalarına hayranlık duyduğu Danimarkalı ünlü astronom Tycho Brahe'nin asistanı olur. Gerçi kişilik yönünden ustası ile uyum kurması kolay olmayacaktı. Üstelik Tycho, tanrısal düzene aykırı saydığı güneş merkezli sisteme karşıydı. Ona göre gezegenler güneşin, güneşte dünyanın çevresinde dönmekteydi. Ne ki çok geçmeden usta yaşamını yitirir. 1601. Gözlemeviyle birlikte yılların yoğun emeğiyle toplanmış son derece güvenilir gözlem ve ölçme verilerine Kepler sahip çıkar. Kepler'in resmi görevi astroloji almanakları hazırlamaktı. Zaten yetersiz olan maaşı çoğu kez ödenmiyordu bile. Soyluların yıldız falına bakarak geçimini sağlıyordu. Astronomlar için ek kazanç kaynağı gözüyle bakıp bir bakıma küçümsediği astrolojiye inanmadığı da kolayca söylenemez. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kepler'in amacı göksel mimarlık dediği düzende aradığı matematik uyumu kurmaktı. Graz'dan ayrılmadan önce yayımlanan Göksel Gizem adlı kitabında gezegenlerin devinimlerini geometrik çizgi ve eğrilerle belirleme yoluna gitmiş, o zaman bilinen 6 gezegene ait yörüngelerin belli bir sıra içinde iç içe yerleştirilen 5 düzgün geometrik nesnenin oluşturduğu 6 aralığa denk düştüğünü ispata çalışmıştı. Yetkin nesne denen bu çok yüzlü cisimler şunlardır. 1. 4 eşkenar üçgen yüzlü piramit. 2. 6 kare yüzlü küp. 3. 8 eşkenar üçgen yüzlü. 4. 12 eşkenar beşgen yüzlü. 5. 20 eşkenar üçgen yüzlü. Bilindiği gibi iki boyutlu düzlemde istenilen sayıda çokgen şekil çizilebilir. Oysa üç boyutlu uzayda yalnızca sıraladığımız bu 5 çok yüzlü düzgün nesne oluşturulabilir. Antik çağdan beri bilinen bu 5 nesnenin gizemli bir niteliği olduğu inancı pek de yersiz değildi. Gerçekten yetkin simetrik olan bu nesnelerin her biri tüm köşelerinin dokunduğu bir küre içine yerleştirilebilir. Aynı şekilde her biri tüm yüzlerinin orta noktasına dokunan bir daireyi çevreleyebilir. Örneğin Satürn yörüngesini içeren küreye bir küp yerleştirilecek olsa Jüpiter'in küresi bu küpün içine ya da Jüpiter'in küresine bir piramit, 4 eşkenar üçgen yüzlü nesne yerleştirilecek olsa Mars'ın küresi bu piramidin içine tıpatıp uyacaktır. Aynı düzenleme geriye kalan gezegen yörüngeleriyle çok yüzlü düzgün nesnelerle de gerçekleşmektedir. Kepler en büyük coşkusunu bu düzenlemeye yönelik araştırmasında yaşamıştır. Düzgün geometrik nesnelerle gezegen yörüngeleri arasında varsayılan ilişki olgusal temelden yoksundu kuşkusuz. Ama gezegenlere ait yörünge büyüklükleri arasında bir tür korelasyon olduğu düşüncesinde bir gerçek payı vardı. Nitekim Kepler'in 20 yıl sonra formüle ettiği 3. yasası bu düşünceden kaynaklanmıştır. Tycho'nun gözlem evine yerleşen Kepler, gençliğinin çoğu akıl dışı saplantılarından tümüyle kurtulmazsa da giderek daha olgun, olgusal verilere daha bağlı bir kimlik kazanır. Tycho'nun ona verdiği görev gezegen yörüngelerini belirlemeye yönelikti. İncelemeye koyulduğu ilk yörüngede beklentiye en çok aykırı düşen Mars'ın gözlemlenen yörüngesiydi. Kepler, yoğun bir uğraşa karşın yıllarca gözlem verileriyle uyum kurmaya çalıştığı çembersel yörünge arasındaki farkı gideremedi. Bu demekti ki çembersel yörünge beklentisinde bir yanlışlık olmalıydı. Ne var ki göksel düzeyde yetkinlik arayışı içinde olan Kepler bu olasılığı bir türlü içine sindiremiyordu. Çembersel olmayan bir yörünge, ki Kepler için bu bir pislikti, nasıl düşünülebilirdi? Ama olgular da bir yana itilemezdi. Bu tür açmazların etkisinde Kepler zamanla astronomide geometrik uyum arayışından fiziksel etki arayışına girer. Kopernikus için Güneş'in merkez konumu salt matematiksel bir belirlemeydi. Oysa Kepler buna fiziksel bir gerçeklik tanıma gereğini duymaya başlar. Tüm gezegen yörünge düzlemlerinin Güneş'in merkezinden geçmesi olayı bu yönelişi doğrulayıcı nitelikteydi. Mars'ın yörüngesi üzerindeki çalışması bir olguyu daha gün ışığına çıkarmıştı. Gezegenin yörüngesi üzerindeki hızının değişik noktalarda değişik olduğu gerçeği. Öyle ki gezegenin Güneş'e yaklaştığında hızı artmakta, uzaklaştığında hızı azalmaktaydı. Kepler bu ilişkiyi ikinci yasasında şöyle dile getirir. Güneş ile gezegen arasındaki yarıçap vektörü yörünge düzleminde eşit zamanlarda eşit alanlar süpürür. Yaptığı tüm ölçmelerin doğruladığı bu ilişkide çembersel yörünge beklentisiyle bağdaşmamaktaydı. Kepler ister istemez başka bir yörünge biçimine yönelmek zorundaydı. Gözlemler yörüngenin elips biçiminde olduğunu ortaya koyuyordu. Mars'ın yörüngesine ilişkin bu buluşunu Kepler daha sonra birinci yasası olarak tüm gezegenler için genelleme yoluna gider. Her gezegen bir odağında Güneş'in yer aldığı bir elips çizerek devinir. Kepler ilk iki yasasını 1609'da yayımlanan Yeni Astronomi adlı kitabında ortaya koymuştu. Üçüncü yasasını aradan 9 yıl geçtikten sonra oluşturur. Bir gezegenin yörüngesini tamamlamada geçirdiği sürenin karesi, Güneş'e olan ortalama uzaklığının küpüyle orantılıdır. Buna göre gezegenin periyodik süresini T ile, yörüngesinin ortalama yarıçapını küçük r ile gösterirsek, r küp bölü t kare oranı tüm gezegenler için aynıdır. Harmonik yasa diye bilinen bu ilişki, yörüngelerini tamamlama süresi bakımından gezegenlerin mukayesesine olanak vermektedir. Daha da önemlisi, ilişkinin ileride Newton'un formüle ettiği yerçekim yasasına sağladığı ipucudur. Oysa Kepler bu son buluşuna gençlik yıllarından beri arayışı içinde olduğu küreler uyumunun formülü gözüyle bakıyordu. Uyumsuz bir evrenin onun için bir anlamı yoktu. Güneş gezegenleri yönetme gücüne sahipse, göksel devinimlerin r küp bölü t kare formülünde dile gelen türden bir ilişki içermesi gerekirdi. Kepler'in gerçeği bulma yolunda verdiği çabanın bir benzerini bilim tarihinde göstermek güçtür. Şu sözlerinde derin araştırma tutkusu az da olsa yansımaktadır. Çalışmamın karmaşık görülen sonuçlarını izlemede zorlanıyorsanız bana kızmayınız. Çektiğim sıkıntılar için bana acıyınız. Sunduğum her sonuca yüzlerce kez yinelediğim sınama ve hesaplamalarla ulaştım. Sadece Mars'ın yörüngesini belirlemem 5 yılımı aldı. Kopernikus gibi Kepler de Pisagor'dan kaynaklanan sayı mistizminin etkisindeydi. Evrenin geometrik bir düzenlemeyle kurulduğu inancını hiçbir zaman yitirmedi. Onun gözünde Güneş tanrısal bir güçtü. Güneş sisteminde yalnızca 6 gezegenin bulunmasına, Uranüs, Neptün ve Plüton henüz bilinmiyordu. Koşut olarak geometride yalnızca 5 düzgün çok yüzlü nesneye olanak olması rastlantı değil, merak konusu bir gizemdi. Astronominin temelini oluşturan 3 yasası bu gizemin büyüsünde ömür boyu sürdürdüğü çalışmanın bir bakıma yan ürünüdür. Kepler'in kendisi gibi dönemin bilim çevrelerinin de, bu arada Galileo'nun bu yasaları yeterince önemsediği söylenemez. Newton'un bir başarısı da Kepler'in kitaplarında adeta gömülü kalan bu yasaların gerçek önemini kavramış olmasıdır. Kepler asıl hayal ettiği şeyi, göksel kürelerin müzikal uyumunu belki gerçekleştiremedi ama gerçekleştirdiği şey ona bilim tarihinde astronominin prensi unvanını kazandırmaya yetti. William Harvey, 1578-1657. Astronomide Kopernik'in, fizikte Galileo'nun başlattığı devrimci atılımı tıpta Harvey gerçekleştirir. Kan dolaşımı üzerindeki çalışmasıyla bilim tarihine geçen Harvey, yalnız bu çalışmasıyla değil, tıp alanında yerleşik ön yargıları kırmakta gösterdiği dirençle de öncü kişiliğini kanıtlamıştır. Özel yaşamı renksiz ve tek düze geçen Harvey'nin bilim adamı olarak büyüklüğünü iki özelliğinde bulmaktayız. 1. Gerçeğin kökeni hangi otoriteye dayanırsa dayansın, ön yargılarda değil, nesnel gözlem verilerinde olduğu inancı. 2. Dini inançlardan kaynaklanmış bile olsa her türlü bağnazlığa karşı durma cesareti. Yaşadığı dönemde büyücülük resmi yasağa karşın halk kesiminde yaygın bir uygulamaydı. O sırada yıkıma yol açan büyük bir deniz fırtınasından hükümet büyücüleri sorumlu tutmuştu. Bu gerekçe ile yakalanan bir grup savunmasız zavallı insanı ölüm cezasından kralın başhekimi Harvey kurtarır. Harvey'nin doğal yıkımlarla büyücülük denen pratiğin bir ilişkisi olmadığına başta kral olmak üzere yetkilileri inandırması kolay olmamıştı kuşkusuz. İngiltere'de küçük bir kasabada 1 Nisan günü dünyaya gelen William, çocukluğu boyunca arkadaşlarının Nisan balığı sataşmalarına hedef olmuştu. Varlıklı babası aynı zamanda kentin belediye başkanıydı. William 15 yaşına geldiğinde üniversiteye girmeye hazırdı. Sıkı bir sınavdan geçerek Cambridge'e girmeyi başarır. Bilimin diğer kollarında olduğu gibi tıpta da gözlem ve deneyin ağırlık kazanmaya başladığı dönemdi bu. Öyle ki üniversiteye ilk kez ölüm cezasına çarptırılan iki suçlunun cesetleri üzerinde inceleme yapma izni verilmişti. William'ın tıp alanında yaşam boyu yoğunlaşan ilgisi işte T teşrih masasındaki bu incelemeye katılmasıyla başlar. Orta Çağ boyunca astronomi ile tıp ön planda tutulan başlıca iki çalışmaydı. Astronominin büyük otoritesi Ptolemy, Aristotelesçi düşüncenin dokunulmaz simgesiydi. Tıpta ise öğretisi tartışmasız kabul edilen otorite Bergamalı Galen, M.S. 131-201 idi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un hekimi olan Galen, özellikle anatomi alanındaki çalışmalarıyla ünlüydü. O zaman insan cesedi üzerinde incelemeye izin yoktu. Galen ister istemez çalışmalarında domuz, köpek, maymun gibi hayvan ölüleriyle yetinmek zorundaydı. Bu yüzden incelemeleri sınırlı kalmanın ötesinde bir takım yanlışlıklara düşmekten kurtulamaz. Rönesans döneminde insan cesedi üzerinde inceleme serbest bırakılmıştı. Ancak anatomi profesörleri teşrih işini asistanlarına bıraktıkları için önemli bir ilerleme sağlanamıyor, Galen öğretisi etkisini sürdürüyordu. Bu geleneği ilk sorgulayan bilim adamı Andreas Vesalius olur. Padua Üniversitesi'nin 23 yaşındaki bu genç profesörü 1514-1561 teşrih çalışmalarını kendisi üstlenir, inceleme, yöntem ve araçlarını geliştirmede önemli adımlar atar. İnsan vücut yapısı üzerine adlı yapıtında gözlem ve bulgularını ortaya koyan Vesalius, Galen öğretisinde saptadığı yanlışlıkları belirtmekten de geri kalmaz. Anatomi, gözlemsel bir bilim olma yoluna onunla girer. Ne var ki Vesalius fizyolojideki çalışmalarında aynı başarıyı gösteremez. O da geleneksel öğretiye uyarak vücuda alınan besinin önce karaciğerde doğal ruh kazandığı, sonra kalpte yaşamsal ruha, beyinde ise hayvansal ruha dönüştüğü inancındaydı. Gerçek bir nesne olmaktan çok bir özellik saydığı hayvansal ruhu, sinir sistemi aracılığıyla bedensel devinim ve davranışları düzenleyen bir güç olarak algılıyordu. Metafiziksel diyebileceğimiz bu tür saplantılarına karşın Vesalius'un bir gözleminin bugün de geçerliliğini koruduğu söylenebilir. Beynin yapısına gelince, şimdiye dek incelediğim maymun, köpek, kedi ve benzeri dört ayaklı hayvanların neredeyse ayrıntılarda bile insanla benzerlik içinde olduğunu gördüm. Harvey, Cambridge'de başladığı tıp öğrenimini Vesalius ve Galileo'nun adlarıyla ün kazanan Padua Üniversitesi'nde sürdürür. Ama genç bilim adamı aradığını bulamaz. Vesalius'un açtığı çığır ölümünden sonra terk edilmiş, Galen öğretisi yeniden egemenliğini kurmuştu. Hayal kırıklığına uğrayan Harvey duruma katlanır, diplomasını alıncaya dek tepkisini ortaya koymaz. Ülkesine döndüğünde öğrenimine ara verdiği üniversitesi onu öğretim görevlisi olarak kabul eder. Esmer ve çelimsiz Harvey, büyük bir istençle koyulduğu çalışmasında sergilediği başarı ve üstün yeteneğiyle çok geçmeden öncü konumuna gelir. Aynı zamanda sarayın başhekimidir. Kral 1. Charles'ın Cromwell karşısında yenilgiye uğrayıp idam edilmesine karşın Harvey saygınlığını yitirmez, araştırmalarını daha yoğun bir çabayla sürdürür. Şimdi sorulabilir. William Harvey'i bilimin öncüleri arasına yücelten başarısı neydi? Bu soruya vereceğimiz yanıt iki nokta içermektedir. İlk nokta Harvey'nin titiz ve sabırlı bir gözlemci olarak verdiği örnektir. Kalbin yapı ve işleyişine ilişkin yerleşik öğreti ön yargıya dayanan hatalarla yüklüydü. Örneğin damarlardaki kanın maviye çalması, arterlerdeki kanın ise açık kırmızı olması iki ayrı sistem olarak algılanmıştı. Ancak kanın bir sistemden diğerine nasıl geçtiği bir sorundu. Galen ve onu izleyenler geçişi septumun, kalbi ortadan ikiye bölen dikey duvarın ince gözenekli bir doku olduğu varsayımıyla açıklamışlardı. Oysa septum hiçbir sızıntıya el vermeyen katı bir yapıya sahipti. Düzeltilmesi gereken bir başka hata da kanın akışını sağlamak için kalple birlikte arterlerinde genleştiği inancıydı. Değineceğimiz ikinci nokta Harvey'nin inceleme yöntemidir. Hayvanları canlı olarak incelemeyi ilk kez Harvey denemiştir. Göğüslerini açarak kalbin atışını doğrudan gözlemliyordu. Kalp değişimli olarak atan ve duran bir işleyiş içindeydi. Eline aldığında kalbin gene nöbetleşe sertleşip gevşediğini duyumsuyor, sertleştiğinde organın kasılıp solgunlaştığını, gevşediğinde genişleyip kırmızılaştığını görüyordu. Gözlemleri sonunda onu şöyle bir yargıya ulaştırır. Kalp, içi boşluk, pompa gibi çalışan bir kastır. Öyle ki eyleme geçtiğinde iç boşluğu daralmakta ve kan dışa yönelik akışa geçmektedir. Gevşediğinde ise tam tersine kan genişleyen iç boşluğa dönmektedir. Kalbin kasılmasıyla atar damarların kan taşıma dışında nabız atışı da verdiğini belirleyen Harvey, taşınan kanın miktarında saptama yoluna gider. Kalbin her atışında yaklaşık 30 gram kan pompaladığını hesaplar. Bu, dakikada 72 vuruş olduğuna göre bir dakikada yaklaşık 5 litre, bir günde 6200 litre demektir. Şaşırtıcı bulduğu bu olguyu Harvey açıklamadan duramazdı. Bu kadar çok kanın pompalanması ancak çevrimsel bir akışla olasıydı. Öyleyse kan dolaşımı hipotezi açıklayıcı tek seçenekti onun için. Bu açıklamada kalbin çalışması her türlü gizemli güçlerden uzak salt mekanik bir işleyiş olarak algılanmıştır. Kan dolaşımı hipotezinin olgusal olarak doğrulanması mikroskobun icadını bekler. İtalyan bilgini Malpighi 1661'de mikroskopla kurbağa akciğerinde atar damarlarla toplar damarların kılcal damarlar aracılığıyla birbirine bağlı olduğunu saptar. Harvey incelemelerini daha ileri götürerek damarların kanın akışına tek yönlü geçit verdiğini belirler. Bu geçitler check valve işlevi gören kanatlarla donatılmıştır. Kanatlar atar damarlarda kanın vücuda akışını, toplar damarlarda kalbe dönüşünü sağlamaktadır. Harvey kan dolaşımına ilişkin buluşunu 1628'de Latince yazdığı küçük bir kitapta hayvanlarda kalp ve kan devinimine ilişkin anatomik bir tez ortaya koymuştu. 1651'de yayımlanan ikinci kitabı embriyoloji konusunda antik çağdan o güne uzanan yaklaşık 2000 yıllık dönemde yapılan en önemli incelemeyi içeriyordu. Gerçeği önyargılarda değil, nesnel gözlem verilerinde arayan, kutsal da sayılsa dogmalara boyun eğmeyen Harvey, bilimdeki başarılarının yanı sıra özgür araştırma geleneğinin kurulmasında ödün vermez kişiliğiyle de bilim tarihinde saygın yerini almıştır. Robert Boyle, 1627-1691. Modern kimyanın kurucuları olarak genellikle Priestley, Lavoisier ve Dalton bilinir. Ama onları önceleyen ilk büyük adımı Boyle'un attığı gözden kaçmamalıdır. Boyle'un içinde doğduğu dünya, büyücülüğün, falcılığın, batıl inançların kol gezdiği bir dünyaydı. Bıraktığı dünya, olgusal deneye, ussal ve eleştirel düşünmeye, doğal güçleri anlama ve denetlemeye yönelen bir dünya olmuştu. Öldüğünde çağdaşları onu, gerçeği soluyan Robert Boyle diye anmışlardı. Boyle pek çok maddenin kendi içinde değişmeyen bir takım basit elementlerin bileşiği olduğu düşüncesini işleyerek yüzyılların öğretisi simyayı geçersiz kılar. Simyacılar özellikle orta çağ boyunca iksir denen gizemli bir sıvıyla yaşamı ölümsüzleştirme, bayağı madenleri altına dönüştürme yolunda yoğun uğraş içindeydiler. Onlara göre bir madde nitelik bakımından istenen başka bir maddeye çevrilebilirdi. Boyle'un yaşadığı dönemde elementlerin sayısı bilinmiyordu kuşkusuz. Ama Boyle ilk kez en az iki elementi içinde taşımayan her maddenin bir element sayılabileceği savını ileri sürmekteydi. Öyle ki kimyacı inceleme konusu her maddenin kimliğini elementlere çözümleme yöntemiyle belirleyebilirdi. Onun buna koşut bir savı da element ya da bileşik olsun her saf maddenin kimliğini koruduğuydu. Herhangi bir örneklemin değişik görünmesi temsil ettiği maddenin değiştiğini değil, olsa olsa yabancı bir madde ile katıştığını gösterirdi. Boyle'un kimyasal çözümleme yöntemini sağlam bir temeli oturttuğu söylenebilir ama onun ilgi alanı kimya ile sınırlı değildi. Elektrik konusundaki çalışmalar da bir başlangıç olarak umut verici bir düzeydeydi. Pozitif ve negatif elektrik yükü ayrımını ona borçluyuz.